Ayrım 45.
Daha kanalizasyonu yapılmadan asfaltlanan bazı sokakların vaziyeti, yoksul bir gencin tahsiline devam için çaresizliğini ifade eden bir okuyucu mektubu üzerine hayırseverlere davet, sigaranın kanser tevlid edip etmediğinin tespiti için tıp alimleri arasında yapılması icap eden bir anket hususunda doktorlarımızı ikaz, 23. fıkranın taarruzu esnasında meydana gelen bir vaziyet sebebiyle hadiseyi mahallinde müşahede etmiş olan bir zattan naklen bir tavzih, kabristanda hayvan otlatılmasını tenkit, umumi nakil vasıtalarında müşahede ettiğim bozuk para sıkıntısı, kendi kendimizi teftişle bazı aksaklıkların düzelip düzelemeyeceği, sokaklarda her yaştan insanın oynadığı bazı tehlikeli oyunlara mani olunması, para cezalarının tezyidiyle temin edilecek gelirin sokak çocuklarının ıslahına tahsisi, müstehcen neşriyatla mücadele, yollara miktarı kafi meyil verilmemesi sebebiyle suların bazı çukurlarda toplanması ve geçen vasıtalar tarafından yayalara sıçratılması, kağıt israfının önlenmesi ve muhterem gazetenizde okuyucu mektuplarına daha geniş yer verilmesi gibi mevzularda daha evvel sütunlarınızı işgale cesaret edememiştim. Fakat beni ziyadesiyle müteessir eden ve yukarıda bahsettiğim hadise münasebetiyle artık daha fazla sükût edemeyeceğimi anlayarak bu satırları yazmak cüretinde bulunduğum için affınızı istirham ederim. Hadisenin tesiriyle hissiyatımı belki biraz vazıh ifade edemeyeceğim. Bu satırları kısmen gözyaşları içinde kaleme aldığımdan bilhassa emin olmanızı rica ederim. Merhum kollarımda vefat ettiği için henüz hadisenin dehşetinden içtinap edemiyorum. Bu mektubu yazmamın asıl sebebi merhum namına cemiyetten merhamet ihanesi talep etmek değildir. Böyle bir teşebbüs merhumun aziz hatırasına bariz bir hürmetsizlik olacaktır. Benim tebarüz ettirmek istediğim husus, merhumun tamamlamaya imkan bulamadığı çalışmalarıyla alakalıdır. Merhum Hikmet Bey kardeşimiz benim kanaatimce emsalsiz bir piyes muharriri olmak için fevkalade gayret sarf eden mümtaz bir kalemdi. Benim bu vesileyle efkar-ı umumiyenin dikkatine arz ettiğim nokta, eğer bundan sonra böyle elim hadisatla karşılaşmayı arzu etmiyorsak, alınması icap eden tedbirlerin artık mecburi olduğunu idrak etmek zamanının gelip de geçmekte olduğu hususunda lüzumlu bir ikazdan ibarettir. Muhayyilesindeki büyük piyeslerin tamamını kaleme alamadan, bu fani dünyadan şu veya bu sebeple ayrılmak zorunda kalan Hikmet Bey'in akıbeti bizlere bir ibret dersi vermelidir. Bendenize göre artık resmi makamların bu meseleye müdahale zamanı gelmiştir. Selahiyetli mercilerin lakaytlığı sebebiyle bu memleketin artık başka hikmetler kaybetmeye tahammülü kalmamıştır. Alakalıların dikkatini çekerim. Hikmet Bey sanat dünyamızın hakiki bir kaybıdır. Cemiyet bu aziz şahsiyeti yalnız bırakmakla büyük bir facia külliyatından mahrum kalmıştır. Sizi temin ederim ki eğer gene aynı alakasızlık devam ederse katiyen muasır medeniyet seviyesine çıkamayız. Ben acizane gayretimle Hikmet Bey'in açtığı yolda yürümeyi ve aramızdaki yaş farkına rağmen onun bir muhakkibi olmayı şeref sayarım. Zaten bu satırların teşkil tarzına dikkat edilirse, oyunların temadisi için gayret-i azamiyi sarf ettiğim ve bu elemli günümde dahi onu memnun edecek bir üslubu devam ettirdiğim müşahede olunabilir. Mesele yalnız bu gibi piyes muharrirlerine maddi yardımda bulunmaktan ibaret değildir. Eğer resmi makamlar bu hususta teşebbüse geçmezlerse, ben mütevazi bütçemden mümkün olan miktarı bu gaye için ayırmaya zaten hazırım. Hiç şüphem yoktur ki, birçok insan da benim gibi hareket edecektir. Asıl mesele bu gibi piyes muharrirlerinin ihtiyaç duyduğu geniş ve samimi bir muhitin teşkilidir. Böyle ender nebatat ancak mümbit bir arazi üzerinde neşv-i nema bulabilir. Bizim mütevazi muhitimizde hikmet dostumuzu tutmak için sarf ettiğim gayret maalesef müsbet bir netice tevlid etmemiştir. Hikmet Bey kardeşimiz bir yıldız gibi kayıp düşmüştür. Ey aziz Hikmet, nedendir bu elim sükût? faciayı gayri kabili müdahaleyi bihudut, beşeriyetin vefatını hayal ederdin, sükutun ile meçhule derc oldu derdin. Bu gibi hadiselere artık seyirci kalamayız beyler. Bendeniz bütün gayretimle yarım kalmış eserlerini, birçok kısmını müştereken tazim ettiğimiz için oldukça iyi bildiğim oyun parçalarını tetkik ve neşretmeye hazırım. Bir insan bu kadar yalnız bırakılırsa elbette sonunda eserlerini bitirmekten ve her eserin yaratılması sonunda içine düşülen büyük boşluktan çekinir. Eserini tamamlamayı, hayatını tamamlamak addeder. Sonra sorarım sizlere hangi dima kaleme almayı tahayyül ettiği faciaları derununda bütün hayatınca aynı tahammülle taşımaya devam edebilir. Şöhret ve itibar temini gayesiyle bazı sahneleri zihninde tertip ederek, insanları bazı kat'i hükümlü nazariyatını teşhir için kullanan kimselerin yanında, asıl fikriyat ve hissiyatından mustarip ruhların da beslenerek bizce meçhul insanımızı ifade etmesini arzu etmek, fazla ve lüzumsuz bir talep değildir zannederim. Şu andaki hissiyatımla daha vazıh ifade eden hacizim. Mesele icap eden akisleri uyandırırsa bu mevzuda başka noktayı nazarları da öğrenmekten memnun olurum. Muhterem gazetenizin sabrını daha fazla suistimal etmemek için hali hazırda bu kadarla iktifa ediyorum. Mesele acildir, dikkat nazarlarınıza arz eder, mektubumun neşrini rica ederim. Bilvesiyle hürmetlerimle emekli albay Hüsamettin Tambay. Hamiş, sizden ayrıca Hikmet dostumuzun vefat ilanını aşağıdaki şekilde yayımlamanızı da rica ederim. Elim bir ziya. Merhum Süreyya Hanım'ın ve muhasebeyi hususiye memurlarından merhum Hamit Bey'in oğulları, ticaret geliştirme şirketinin bir zamanlar muhasebe yardımcısı, mahallemiz sakinlerinden eşsiz dost, iyi insan, örnek arkadaş, müşfik kardeş, mütevazi komşu ve benzeri mümtez insan, Hikmet Benol, elim bir kazayı müteakip derhal vefat etmiştir. Kederli arkadaşlarına başsağlığı dileriz. Komşuları Hüsamettin Tambay ve Nurhayat Hanım. Not: bu ilan için 2 güne kadar bizzat matbaanıza gelerek size 50 lira takdim edebileceğim. Mütebakisini de ay başında 3 aylık maaşımı tahsil edince hemen ödemeyi taahhüt ederim. H.T. Anlamıyorum diye mırıldandı Hüsamettin Bey. Neler olduğunu hakikaten hatırlamıyorum Hikmet. Sen bana müsait bir zamanında anlatırsın, olmaz mı? Kağıtları topladı. İfade edemediğim bir eksiklik hissi var içimde Hikmet oğlum. Sanki her şey başka türlü olabilirdi, başka türlü oynanabilirdi. Odadan çıktı, kapıyı yavaşça kapadı. Hikmet amcayı götürdüler dedi Salim kardeşine. Nurhayat Hanım sedirde oturuyordu. Pencerenin önünden çekilin bakalım dedi çocuklarına. Anne dedi Salim, öğretmen ödev vermişti, serbest konu. Sizi beklerken ben de bir oyun yazdım. Hikmet amca ve Hidayet abim gibi. Bu oyunda Hikmet amca, sus bakalım diye payladı onu Nurhayat Hanım. Boyundan büyük işlere karışma. Hadi kardeşini al da biraz çıkın, başımı dinlemek istiyorum. Salim kardeşinin elinden tuttu, koşarak çıktılar. Bilye oynayalım mı? Oynayalım. İstersen çatapata da alalım. Alalım. Bakkala girdiler. Hava kararıyordu. Köşeden bir genç kızla bir genç adam göründü kol kola. Delikanlı bir şeyler anlatıyordu, genç kız da başını sallıyordu. Bana kalırsa film biraz karışıktı dedi genç adam. Bazı yerini anlamadım. Canım dedi kız, sonunda çocuk ölüyor işte. Aptal dedi delikanlı, o kadarını biz de anladık. 26 Mart 1973. Tehlikeli oyunlar üstüne. Oğuz Atay'ı değerlendirmek yolunda. Oğuz Demiralp. Oluşum sayı 12, Ekim 1978. Selim'in ilk yanlışı. Hayatın acemisi. Dipnot: Selim, yazarın Tutunamayanlar adlı romanının baş kişilerinden. Yaşama yoksulluğunu okuma zenginliği ile denkleştirmeye çabalaması boşuna. ne mühendisliği ne yazarlığı giderek ne de sevgilisi bir tutamak olabiliyor. Tutunamayanlar böylelerinin ardından çok giderek fazla uzun bir yazıklama. Turgut Özben ise yanlış dala asılmış. İş yaşantısında başarı sağlamak, onu gününün saçma yaşamına katmaktan başka neye yarıyor ki? Dur, doğruya sap, kendine yönel, her şeyi bırakıp gitmek pahasına. Ama varacağı yeri biliyor mu ki? Hikmet Benol, aynı yolun yolcusu, adından belli. Oğuz Atay'a tutunamayanları uzatıyor, Hikmet'in tehlikeli oyunlarını anlatarak. İsa simgeseli billurlaşıyor. Hikmet Benol, Hüsamettin Tambay, Nur Hayat Hanım. İşte kutsal üçgen. Hepsi birer nokta nokta noktacık. İsa'cık, Meryem'cik, Tanrı'cık. Hikmet Benol imgelemini bir cehennem tiyatrosuna çeviriyor. Adının anlamının tersine doğru kayıyor hızla. Sevgiyle yaşarken sevgisiz, bilgeyle bilgisiz. Parça parça olan bir benlik, toparlanamıyor. Yorgun ve yılgın ruh. Pencereyi açıyor son bir kez, ölümün kucağına atlıyor. Her iki baş kişi de birer küçük kent soylu aydın. Oğuz hala evrensel insanı anlatmak savında mı? Çeşitli kişilerin ortak paydası olan tip belirli bir zaman mekan tamlamasının ürünü. Batılı değil her şeyden önce. İsa Batı uygarlığının özünü simgelerken Türkiye'de son 200 yıllık yaşamımızın simgesi oluyor. Değişik bir açıdan bakalım Atay'ın romanına. Üstü kapalı bir karşı koyuş vardır Cumhuriyet'in üst yapı devrimciliğine, göstermelik batılılığa. Tepkisi bir takım şovenistlerinki gibi batıya değil, öykünmecileredir. Baş kişileri batı usulüyle doğu duyarlılığını birleştirmeyi deneyerek çözüm ararlar, başaramazlar. Tarihin attığı kör düğüm boğar onları. Türk aydını batıyı özümleyememiştir. Çünkü tanımamıştır. Kendi geçmişine de yabancıdır büyük ölçüde. Köklü bir köksüzlüğü vardır. Tam anlamıyla ortada kalmıştır. Selim'in, Hikmet'in durumu da bu değil midir? Hem kendilerini hem de çevrelerini kurtarmak isterler. Bir Alfred de Vigny tavrıyla, yani tam coşumcular gibi ortaya çıkarlar. Bunu yaparken bile Batı'nın 19. yüzyıl adamına öykünürler. Ne etseler yetersizdirler, en başta kendilerini aşmayı beceremezler. Oğuz Atay açık ki kişinin kendi kendisiyle savaşmasını ve yenmesini öneriyor her şeyden önce. Yenilgi süreci içsel bir serüven olarak anlatılmış, toplumsal durum ve konumsa bir veri olarak alınmış. Dışsal içsel çatışmasında dışsaldan çok içsel etmenlere ağırlık veriliyor, bireyin içinde bulunduğu koşullara karşı tavrı irdeleniyor. Olumsuz dışsal belirlenimlere karşı salt kendinden kalkarak savaşıyor baş kişi. İlkin kendini dönüştürmeyi amaçlıyor. Bundandır Oğuz Atay'ın bireyin yazarı oluşu. Toplumsal devinimlere pek bel bağlamıyor o. İnsanın değiştirilmesini, dünyanın yani yalnızca özdeksel koşulların değiştirilmesinden daha önemli bir sorun olarak görüyor gibi. Bu noktada kendi içinde yapayalnızdır insan. Hele Türkiye'li aydın. Bu aydın belirsizliğin, bilgisizliğin içine doğmuşsa, tek kaynakça olarak Batı kültürü, o da bilmem kaçıncı elden sunulmuşsa, insan konusunda kalkıştığı kahramanlık İsa müsveddesi olmaktan öteye gidebilir mi? Dragomanlar Cumhuriyeti'nde her aydın biraz mütercim ariftir. Aydın insanın düşünsel bunalımlarını eleştiren yazar Oğuz Atay, Afşar Timuçin, Milliyet Sanat Dergisi. Oğuz Atay, nesir edebiyatımıza çok değişik bir ses, yer yer yadırgatan çok değişik bir anlatım, çok değişik, biraz karmaşık da olsa çok değişik bir üslup getirmişti. İnsan yaşamının olgularını, daha çok da ruhsallığımızın olgularını, doğdukları anda saptamaya ve belirlemeye çalışan, bu olguları önceden iyice düzenlenmiş, ilkeleri ve kuralları iyice belirlenmiş bir mimarlığın yasalarına göre değil de, kendiliğindenliğin savruk çarpıcılığına göre ve bir çeşit çağrışım düzeninde, ama elbette tasarlanmış bir çağrışım düzeninde bir araya getiren bir anlatım tekniği geliştirmişti Oğuz Atay. Oğuz Atay'ın tutarlılığı kendini sınıfsal konumu içinde alıp değerlendirmeye, değerlendirirken de eleştirmeye çalışan insan duyarlılığında ortaya çıkıyordu. Kendi dünyasını anlatmaya çalışıyordu o, kendisini çevresiyle, ortamıyla, sınıfıyla sınırlıyordu. Kendi dışındakini yaşamadığı, duymadığı, görmediği, bilemeyeceği şeyleri anlatmayı düşünmüyordu. Bu yüzden çabası daha anlamlı ve saygıdeğer oluyordu. O, küçük burjuva aydınının öz eleştirisini getirmeye çalışıyordu diyebilir miyiz? Diyebiliriz sanırım. Ama getirmeye çalıştığı o kadar değildi. Oğuz Atay, daha ileriye giderek genel aydın insan örneğinin bunalımlarını, her şeyden önce düşünsel bunalımlarını ortaya koyuyordu. Yazdığı şeyler kurulu düzenin iteceği şeyler değildi, baş tacı edeceği şeyler de değildi. Toplumsal ya da sınıfsal öz eleştiri, eleştiriden daha acımasız ama daha yapıcı olur genellikle. Öte yandan öz eleştiriyle güçlenir, gelişir eleştiri. Her eleştiride birazcık öz eleştiri, her öz eleştiride birazcık eleştiri vardır. Onun yazısı eleştiriden çok öz eleştiriydi. Ancak aydın insanın toplumsal, sınıfsal, kişisel düzeydeki zorluklarını ben süzgecinden geçirerek görmek ve göstermek hiç de ters bir anlam taşımıyordu. Hele birçok kalemin yurt sorunlarını bilir bilmez çözümleme çocukluğu uğruna kendilerini boşa harcadıkları bir ortamda, böyle bir çaba hem değerli hem yararlı bir çabaydı. Eleştirmeciler Oğuz Atay'ın üstünde durmalıydılar, gene de durmalılar. Onlar böyle bir çabayı göze almış olsalardı, sınıfsal öz eleştiri açısından çok verimli bir kaynağı açığa çıkarmış olurlardı. Oğuz Atay için Oktay Akbal, Cumhuriyet, 19 Aralık 1977. Öyle kitaplar vardır, baştan sona dek bir serüveni izlemez. Yaşamı verir, insanı verir, bir çağın görüntüsünü, anlamını verir. Tutunamayanlar öyle bir romandı. Tehlikeli Oyunlar da öyle. Uslup, Türkçesiyle biçem ağır basıyordu bu romanlarda. Kendini anlatıyordu yazar. Öyle denilebilirdi dışarıdan bakan bir okur olarak. Olsa olsa baş kahraman yazardır. Öyle midir acaba? Kendimizi tanıyabilir miyiz iyice? Ne denli, ne ölçüde, nereye dek? Büyük yazarlar kendilerini anlatarak tüm insanlığın gerçeklerini ortaya çıkarmışlar. Bir ucundan başlamışlar işe, ne kadar ortaya koymuşlarsa işte o kadarıyla bir insan gerçeğini öğrenmişiz onlardan. Atay'ın kahramanı da kendi sandığı bir kişiydi. Onun iç ve dış evreniydi baş konusu. Kolay okumalar, hızlı sevgiler, beğeniler, alışkanlıklardan koptuğumuz, kopabildiğimiz, rahat ve geniş zamanlarımızı güç bir kitabı çözmeye, sevmeye, ondan bir şeyler almaya, öğrenmeye ayırabildiğimiz bir gün Atay'ın romanlarını çok seveceğiz. Onlarla çağımız insanının, daha doğrusu büyük kentte yetişmiş kent soylu bir aydının tüm duyarlılığı, iç muhasebesi, kendi kendisiyle tartışması, kendini eleştirmesi, çok değişik bir güldürü havasıyla bizlere ulaştırması, sunması var. Yeri olan, değeri olan, edebiyatımızda önemi olan romanlar bunlar. Akıllı ve namuslu bir aydındı ve çok yalnızdı. Halit Refi, Milliyet, 28 Ocak 1984. Tanıdığım Oğuz Atay, ciddi ve disiplinli bir düşünce adamı, sanat olaylarının meraklı ama iddiasız bir takipçisiydi. Kitaplarını okuyana kadar onun yaratıcı kişiliğinin farkına varmadığımı itiraf etmeliyim. Bu bakımdan kitaplarının üstümdeki etkisi şaşırtıcı ve çarpıcı oldu. Karmaşık ama çok sağlam kuruluşlu roman mimarisi, dil ustalığı, zeka ve duyarlılığın incelikle dengelediği bir ifade gücü, geniş bir kültür, bu kitaplara olağanüstü özellikler kazandırmaktaydı. Tutunamayanlar, kendisinin de bana bir vesile ile söylediği gibi, memleketi kurtarma günlerinde tanıdığı çevrenin alayla örtülü acı bir eleştirisiydi. Tehlikeli oyunlarsa kadın ilişkilerinin duygusal tepkilerinden ve çok boyutlu kişilik yapısından kaynaklanıyordu. Bu iki kitabı yücelten asıl değerleri, bir sanatçının yaşadıklarını biyografik bir şekilde dile getirme kolaylığına kapılmadan, yarattığı karakterleri kendinden ve tanıdığı insanlardan farklı roman kahramanları haline getirebilmesindeki başarıydı. Kitabın sonu. 14 Mayıs 2002, sayfa 478.